Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Üçte 2'den herkese merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz?
İyiyiz Onur, sağ ol, sen nasılsın?
İyiyiz Onurcuğum, sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl, toparladınız mı İzmir'de? Nasıl durumlar, nasıl gidiyor hayat?
Yani toparlamaya vallahi çalışıyoruz.
Toparladık ya. Yani bir şekilde toparlanıyor, normale dönüyor.
Yani ofisin içi falan hala bizim sıkıntı, yani şey, görüntü olarak sıkıntılar var tabii, yavaş yavaş sıra gelmesini bekliyoruz da. Onun dışında psikolojik olarak toparladık sayılır ya. Herhalde etkisi yavaş yavaş
artık
geçiyor.
Herhalde artçılar falan kalmamıştır gibi geliyor bana.
Kalmadı.
Bayağı bir sallandı. Gibi değil
İlk
ya.
Hafta bayağı sallandı. Bu arada şey diyeceğim. Geçen şeyi fark ettim. Bu Facebook'ta anılar var ya. Bu depremden deprem ayın kaçında olmuştu? Birinde mi?
31'inde. 31'inde oldu.
31'inde. Benim anılarıma baktığımda 2010 yılının 5 Kasım'ında ben tweet atmışım. O da Facebook'a düşmüş. Depremle ilgili deprem olmuş. Herhalde bunların da mevsimi, tarihi var herhalde. Belli aralıklarda oluyor, belli tarihlerde oluyor gibisinden bir şey takılmıştı kafama da. Ama bu sefer bayağı artçı şok falan, 750 tane artçı şok oldu falan dediler 2 günde. Doğru mu, hissettiniz mi bayağı?
Aynen öyleydi ya. Bayağı sürekli deprem oluyordu
750,
yani.
750 yok ya. Yani şey, bir hafta içerisinde 3700 tane deprem oldu.
Yok artık ya. Şey kötü oluyor bir de ya. Siz tabii orada geçip görmüşsünüzdür de şimdi ben artık hani uzaktayım. O görüntüleri gördüğümde çok kötü oldum. Hep geçtiğim mahalleler, geçtiğim binalar, girdiğim binalar, yıkılanlar. Rıza Bey apartmanına girmiştim orada. Diş hekimi arkadaşımız var. Çok garip oluyor insan. Yani Allah sabır versin.
Şu an bizim genelde biz aynı şeyde ne denir? Rezidans işte, neyse. Olivier'de çalışıyoruz.
Binada
diyelim. İş anında. Neyse. karşı yolumuzdaki binaların birçoğu o sıradaki ev ve işte ofis olur. Yeni yapılanlar, yani yeni dediğim de son bir sene içinde yapılanlar hariç neredeyse hepsi yıkılıyor şu anda. Çok kötü durumda. Yani işte psikolojik olarak.
Ya ben cumartesi günü bizim deprem esnasında televizyonumuz devrildi. Kırıldı falan. Ondan sonra yeni televizyon almıştık işte. Onu cumartesi günü getirdiler. Onun için gittim ofise beklemeye. Neyse televizyon geldi falan. Sonra çıktım. İzmir'i bilenler az çok bilir. O Ankara Caddesi'nin Alsancak tarafına gidiş yolunu kapatmışlar. Karşıdaki binaları yıktıkları için. Öyle olduğundan dolayı bayrakların içine girmek durumunda kaldım. Depremden sonra ilk defa. Vallahi açıkçası korku filmi gibi yani. Böyle bütün binalarda asansörler eşyaları indiriyorlar. Ondan sonra işte bir taraftan evler yıkılıyor, iş makineleri var orada, polisler kapatmış orayı burayı, diğer evlerin işte etrafında böyle girilmez şeyleri falan filan var, böyle çadırlar var bir yandan, insanlar orada daha da zor durumdalar falan. Çok Bayraklı biraz şey bir mekan biliyorsunuz, hani orası hep böyle hareketli. Onur, sen yıllarını geçirdin. Aynen. Orada yani hani İzmir'in hani bütün o iş hayatının olduğu cıvıl cıvıl durmadan böyle şey bir yer. Ama böyle o tam böyle kendini bir hüzne bırakmış gibi, bir taraftan binalar yıkılıyor. Ondan sonra o Ziraat Bankası'nın yanında yıkılan binayı falan gördüm yani. Bir şey kalmamış tabii de, dümdüz bir şey olmuş.
Onun arkasındaki yani iki binayı da yıktılar galiba.
Aynen, oraları da yıkıyorlar. Evet. Oraları komple yıkıyor. Orada hiç bina kalmayacak büyük ihtimalle. Hı-hı. Yani. Çünkü orada yeni bina da yok.
Evet.
Yani zaten Bayraklı'da son 3-4 senede yapılanlar dışında, o kuleler ve birkaç tane lüks rezidans dışında yeni bina yok. Hepsi çok eski binalar.
Evet.
Hepsini yıkıyorlar yani. Bir deprem işte o 27 saniye falan sürmüştüler. 27 saniye yerine 40 saniye falan birazcık daha uzun sürmüş olsaydı hani büyük ihtimalle hala enkazdan cenaze falan çıkarıyor olurduk yani. Çünkü hep de kalabalık binalar. Orası öyle şey değil yani. İşte Rızaevi Apartmanı 32 dairelik mesela şey.
Aynen.
Bina yani. Çok daireli oralar. Hep siteler falan. Hep çok daireli. Büyük apartmanlar, iş merkezleri. Hep sıkıntı yani oralar. İşte çoğu mesela avukatlık bürosu yani. Şimdi biz ofis bakıyoruz kendi kulemizden. Ofis bulamıyoruz. İnsanlar akın akın kulelere gelmeye başladılar. Evet çok sallanıyor. Biz depremde inanılmaz sallandık yani. Hatta ben şey falan diye düşündüm. Deprem bitti. Telefonla babamı aradım ilk önce. Çünkü o sanayide çalıştığı için hani oradaki binalar hep çok eski falan. Ben babamı aradım da hala sallanıyordu bizim bina ufak ufak böyle yani. Ve şey diye düşündüm. Herhalde İzmir'de bina falan kalmadı dedim ya. Hani buralarda hiçbir şey kalmamıştır dedim.
Bir de o şey var. Alper'in ofisinin baktığı tarafta tam yıkılan binaların topluluğun olduğu tarafta. Evet. Onun için zaten daha da ayrı bir kötü durum aslında.
Aşağıda karşılaştık. Alper hemen söyledi bana. Karşıda dedi binalar yıkıldı. Toz bulutları falan vardı dedi. Bizimki daha diğer tarafa baktığı için biz görmedik oraları. Gerçekten de zaten Alper'in ofisten gözüken yerler yani toz bulutlarının olduğu yerler. Öyle geçti. Bizim için geçti gitti aslında ama yani tabii i̇şte
psikolojik
zor.
Boyutu hala devam ediyor.
Şu var şimdi mesela her deprem olduğunda acaba hızlanacak mı? Çünkü bu deprem çok yavaş başladı. Zaten öyle olurmuş yani ilk başta böyle düz bir dalga gönderilmiş. Artık çok fazla takip ediyoruz ya bir sürü şey öğrendik. Sonra yani. Hani dalga şu şekilde zigzag çizerek gelirmiş bildiğiniz dalga gibi. Ondan sonra işte o da en çok böyle yumuşak ve alüvyon dolu zeminleri etkiliyormuş. Dolayısıyla Bayraklı'da öyle bir yer olduğu için bir kere şu var sallanırken bizim bulunduğumuz binalar şey... Yani raylı sistem falan diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bilyeli diyen var, raylı diyen var. Ama bir şey vardır mutlaka. Çünkü sadece bizim blokta kaç daire var Caner? 980 tane daire var. Sadece bizim bulunduğumuz blokta dükkanlar hariç. Dolayısıyla hani ben şeye baktım geçen gün. Otoparkta bu kolonlara falan da baktım. 600'e yakın kolon var binanın altında. Orada orayı hani korumak için de geniş böyle uzun bir bina. Çok ince uzun da değil. Bir raylı sistem falan olma ihtimali çok yüksek. Çünkü geçen sene bir deprem olmuştu. 5.9 hatırlıyorum onu da. Onda da mesela evet. Ben şey demiştim. Ya, biz böyle yuvarlak çiziyoruz demiştim. Saat yönünün tersine doğru bina böyle yuvarlak çiziyor. Dolayısıyla çok daha fazla hissediyoruz. Bir de Bayraklı zaten en çok hisseden yer. Deprem anında işte ben de müvekkil görüşmesi yapıyordum. Cam kenarındaydım bir de. Ondan sonra işte neyse çok uzatmayayım. Hemen işte yavaş bir şekilde başladı. Sakin olun deprem oluyor dedim. Çünkü hani sonuçta misafirim olduğu için onları sakinleştirmek zorundayım. Hızlanınca hemen sen şuraya yat iki kişiydiler. Onları hızlı bir şekilde işte Cem'in pozisyonuna getirdim. Kendim de aynı şekilde yattım. Ve yattıktan sonra o hızlandıktan sonra tabii yattık. Hızlandıktan sonra hani dedim ki 6 şiddetinde falan bir deprem oluyor. Yavaşladı. İşte o yavaşlamaya başladıktan sonra bir vurdu ve o vurduktan sonra bir 15-20 saniye sürdü. Belki işte 27 saniye dedi Caner'in o hızlı kısmı, yoksa deprem totalde bir dakikadan fazla sürdü, bir dakika 5 saniye falan sürdü. Ve orada onu görüyorsunuz, dedim ki bittik, bina yıkılacak şimdi, mümkün değil kurtulamayacağız. Deprem başladıktan sonra ben 15-20 saniye içinde 9. kattan hızlı bir şekilde yangın merdiveninden aşağı indim, ofiste tahliye ettim. Ondan sonra şu görüntü var, şuraya geleceğim. Aşağı indiğimde binanın büyük bir girişi var. Klasik rezidans girişi böyle. Oraya indiğimde inanılmaz bir görüntü. Yani bütün şeyler, fayanslar falan yerde. Ve siz orada yukarıda 8-8.5 şiddetinde bir deprem olduğunu zannediyorsunuz. O kadar çok sallanıyorsunuz ki. Yani bizim ofis camlar böyle. Canellerin zaten hani bir hasar var orada cam bölmelerde. Camlar böyle inanılmaz bir ses çıkarıyor. Benim masamın ayağı, bir ayağı böyle oynak. Sen biliyorsun onu. Bir tarafı etecer, bir tarafı kalın bir ayak. Aynen. Beraber taşıdığımız için. O böyle masanın ortasına geldi. Ruhsatlar falan yerlerde. Ya bir dolap var bizde. 4 kişi geçen gün denedik. Yerinden kıpırdatamadık. Bak arşiv dolabı. 4 erkek yerinden kıpırdatamadık. 7 santim öne gelmiş. O kadar yağ yerinden oynadı. O fayansları gördüm. Dışarı çıktım. Kafamı sağa çevirdim. Karşı tarafta toz bulutu, toz dumanı. Ondan sonra işte ben evde eşime ulaşana kadar geçen 10 dakikalık süre benim hayatımın en zor zamanıydı. Öyle söyleyeyim. En son işte bizim apartman görevlisini arayıp bina yerinde mi değil mi onu öğrendim. Hani inanılmaz bir psikoloji ve bu psikolojiden çıktığınız zaman her deprem olduğunda acaba hızlanacak mı korkusuyla şu an yaşamak durumundayız. Caner'in dediği gibi de şu an çadırlarda olan biz şimdi hayatımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da acı aslında. Bu hayatın ne kadar şey noktasına geldiğini gösteriyor. Şehrin bir kısmı hızlı bir şekilde hayatına devam ederken şehrin bir kısmı ev arıyor. Çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Eşyasını kaybetti. Yakınlarını kaybetti. Ama 10 gün içinde unutuldu ve herkes normal gibi devam ediyor. Ve bu şehirde 13 tane aktif fay var. Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgelerinden bir tanesi. Ne zaman ne olacağı belli değil. Ve bizim ofisimizde bir kolon şüpheli. Hala biz o şüpheli olan kolonun mesela kolonda mı çatlak var? Duvarla kolon ayrımında mı çatlak var? Çünkü yamuk gidiyor böyle kolondaki çatlak. Hani duvar ayrımından başlayıp kolona doğru gelmiş. Sıvada mı çatlak var? Hala bunu bile öğrenebilmiş değiliz. Aslında işte binamı öldürür falan diyorlar ya. Kimse hiçbir şey bilmiyor ve insanlar unuttuktan sonra da artık hani o 10 gün içinde herkes ev bakıyor, ev arıyor. İşte Karşıyaka sahil, Bostanlı falan da herkes evini boşalttı. Orada çok hasarlı bina var. Karşıyaka'da çok hasarlı bina var. İşte o psikolojiden çıktıktan sonra ama herkes ya tamam bir şey olmaz artık herhalde bu da bir şey değildir deyip oturmaya devam ediyor. Ama bir sonraki depremde kimi vuracağının hiçbir şeyi yok. Buradan nereye bağlayacağız bilmiyorum ama hani öyle bir...
Buradan çok da şeye bağlayacaktım başka bir konuya doğru. Şimdi deprem ayrı bir boyut, depremin yarattığı hasar ayrı bir boyut, psikolojik boyut ayrı boyut. Bir de bizde her depremden sonra ya da her afetten sonra belli başlı tartışmalar var biliyorsunuz. Suçu birine atma, yani suçu dediğim bu yapılara izin veren yapı işte belediye mi izin veriyor, şehircilik bakanı mı izin veriyor, bir kısım bir şeyler söylüyor, diğer kısım bir şey söylüyor. Ortada bir bilgi kirliliği oluyor her zaman. Bizim genelde doğal afetlerdeki sınavımız da bilgi kirliliği ile alakalı. Şeyde bile ortak bir noktaya varamadık. Hani depremin şiddeti kaçtı konusunda. İşte AFAD kaç diyordu? 6.6 diyordu. İşte Kandilli ve Amerika 6.97 diyorlardı. Onu da bile anlaşamıyoruz. Yani doğru bilgiye ulaşmak da doğru bilgiye ulaşmanın da hani bu kadar internetin teknolojinin ileri olduğu bir dönemde doğru bilgiye ulaşmanın da zor olduğu bir döneme doğru giriyoruz. Dönemi yaşıyoruz daha doğrusu ülkede. Hafta içinde de konuştuğumuzda bir programla ilgili doğru konusunu hani doğrular kime göre doğru kime göre yanlış doğrunun bir kıstası var mıdır gibi konulara biraz değinelim demiştik. Bu da iyi bir giriş, ya yani kötü bir giriş oldu tabii ki ama hani kötü bir konuyla. Burada da doğruluğu sorguladığımız bir yayına doğru giriyoruz diyebilirim. Alper senin fikrindi, doğruları konuşalım. Sence doğru rasyonel bir kavram mıdır doğru, doğruluk?
Ya bence değil de ben sizin fikrinizi merak ettiğim için yani bu konuda ben karar veremediğim için böyle bir konu ortaya atmak istedim. Hani,
bunu sanırım daha önce konuşmuştuk biz 3'tekinin. İlk baştaki bölümlerine doğrulukla ilgili hani doğruların hani kime göre doğru olduğu bir hani değişkenlik gösterdiğiyle ilgili kısa bir giriş yapmıştık buna. Onu ertelemiştik ama bayağı üzerinden yıl geçti neredeyse bu zamana ertelemişiz demek ki doğrularla ilgili.
Ya geçen bölümde benim doğruluk... de bir konu bu bir dahaki bölüme bu konuyu konuşalım demiştik. İşte not almadığımız için unutuyoruz ama
o da şeydi canım. Şeydi o bulutlara en son ne zaman baktık hani kafamızı gökyüzüne hiç çevirmiyoruz diye konuşmuştuk onu da atmıştık bu hafta ama tabii araya deprem felaketi girince.
Abi sonsuza kadar bulutlara bakacaktık az daha.
Aynen öyle Allah korusun. doğruluk konusuna da gelirsek hani konu şey olmasın dağılmasın da bana göre doğruluk değişken bir şey. Şöyle değişken bir şey. Doğrular kültüre göre, yaşayışa göre, ülkeye göre, insana göre değişiyor yani hani. Bizim kültürümüze göre doğru olan bir şey bir başka yabancının kültüründe yanlış olabilir ya da onlarda doğru olan bir şey. Özellikle biz genelde hep saygıdan, işte büyüğe saygı, ahde vefadan bahsederiz. İşte yabancılardan da hep örnek verirler. İşte babasına adıyla hitap ediyor vesaire. Bize göre doğru değildir. Yani en basit örneğiyle herkesin anlaması için verdiğim en basit örnekte ben açıkçası doğruluğun bir rasyonalite de güzel oldu. Rasyonalite olduğunu düşünmüyorum.
Ya mesele şu. Yani konuyu ben neden bunu merak ettiğimin sebebi şu. Tabii benim de bir fikrim var da. Çok büyük bir baskı oluşturmuyor mu hayatımızda? Yani hep bize yani çocuk olduğu için şu anda hani insan hayatında hep bir gelişme olduğunda, yeni bir şeyler yaşadığında hep farklı düşüncelere sahip olmaya başlıyor. Yani farklı şeylerin farkına varıyor. Gözü açılıyor biraz. Hep bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. İşte evladım şunu şöyle yapma. İşte, o tabii daha büyüyünce olacak. Bizimki daha çok küçük de. İşte, bunu buraya koyma. Bunu buradan alıp buraya bunu yapma. Hep bir şeyler öğretme derdindeyiz ya. İşte, büyüyünce de yavaş yavaş büyümeye başlayınca da bize de aynı şekilde. Hala mesela 30 yaşına geldik. 30'u geçtik hepimiz. Caner daha geçmedi de yani. O da yakın. Ve hep hala birileri bize bir şeylerin doğru veya yanlış olduğunu dikte etmeye çalışıyor. Biz de başkalarına bir şeylerin doğru veya yanlış olduğunu dikte etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani doğal olarak tabii burada toplum olarak yaşadığımız için doğal bir süreç ama bizi çok fazla yormuyor mu? Bunun sebebi acaba bizim şahsi kibrimiz mi? Yani şahsi düşüncemizin yarattığı bir kibir mi? Bir ego mu? Herkesin doğrusu kendine mi? Yoksa Onur'un dediği gibi toplumların doğrusu mu farklı? Ya toplumlar içinde insanların her bireyin doğrusu mu farklı? Veya doğru tek de doğruya giden yollar mı farklı? O çok tabii daha derin bir mevzu ama yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani toplumsal doğru mu, bireysel doğru mu? Bu bizi çok fazla mı yoruyor? Tabii mutlaka toplum halinde yaşadığımız için belli kurallar olup işte bu kurallar mı doğru? Hukuk kurallarına mı doğru diyeceğiz? Veya kültürel şeylere mi doğru diyeceğiz? Yani çok çok çeşitli, çok farklı. Bizim üzerimizde çok büyük baskı ve yük oluşturmuyor mu? Yani mahalle baskısı, toplum baskısı dediğimiz şey de aslında biraz bu değil mi? Aslında doğru veya yanlış diye ayırdığımız kriterler veya olgular.
Ya öyle bir konu ki aslında var ya. Yine tam böyle bam teline denk geldi. Doğru, doğru, doğru. Ben hiçbir zaman mesela doğrunun tanımını yaparken genellikle yanlıştan yararlanıyoruz. İşte mesela barışın tanımında da mesela barış nedir deyince savaşmama durumu falan. Bu karşıtlık üzerinden tanımlanabilen kavramların herkes için zihinde benzer karşılığı olduğuna inanmıyorum. Yani tek doğru diye bir şey bence asla yok bu arada. Yani bunu ilk baştan peşinen söyleyeyim. Yani herkesin doğrusu aslında kendi tanımladığı doğru. Kendi çünkü senin işte o değerler sisteminin üzerinden şekilleniyor doğru tanımın. Herkesin bir değerler sistemi var. İşte kimisi bunu bir inanç sistemiyle destekliyor. Kimisi çok pragmatik bir açıdan, işte rasyonel bir dünya görüşüyle destekliyor. Kimisi bir insanın öğretisi üzerinden destekliyor. Fark etmez. Ama bir değerler sistemi üzerinden bir doğru ortaya çıkmış oluyor. Ve bu değerler sistemini oluşturan kaynakların da her biri ne kadar aynı olsa da herkesin o kaynakları okuyuş şekli ve anlayış şekli birbirinden başka. Yani bu şunun gibi bir şey. Benim tabii şahsi kanaatim bu. İşte İslam dininin bir tane kitabı var. İşte dünyada 1 milyar Müslüman var. Aslında 1 milyar tane farklı din var o noktada. Çünkü herkes farklı şekilde algılıyor. Herkes farklı şekilde uyguluyor. Ve o algılamanın sonucunda da oluşan herkesin kendine göre bir doğrusu var. O yüzden tek doğru, ya tek olması zaten mümkün değil. O kadar geniş ki. Ha şöyle olabilir. Toplumun büyük bir kısmının kabul ettiği bazı ortak doğrular olabilir. Ki onların da hepsinin bu doğru budur deyip bunun dayatılması yine mümkün değil. O yüzden zor bir konu. Ahlak gibi mesela. Ahlak da her zaman tartışması. Ahlak, etik, adalet. Hep böyle tartışması çok zor konulardı. Bizim ta üniversite yıllarında öyle bir çalışmamız olmuştu yani. Konferans serisi yapalım bu kavramlarla alakalı diye falan. Çünkü gerçekten üzerine düşünüldüğünde içinde çok fazla şey olan konular bunlar. Ama hiçbir şekilde sonuca varmak için çok derin okumalar, çok üst üste okumalar yapsanız bile sonunda aslında başta olduğunuz noktadan çok da ileriye gidemiyorsunuz. O yüzden birazcık zor. Çok konuştum yine bir sosyal bilimci olarak.
Yok yok.
Onur bir de senden duyalım ya. Sen daha böyle şey bir adamsın yani. Hani daha net kafan bu konularda.
Ya güzel gidiyordu ya. Ben kaptırdım kendimi. Ya şey diyeceğim, bir örnek vereceğim de şimdi doğruluğa nasıl bağlayabilirim onu diye düşünüyorum da. Hani değişkenlik konusunda da şimdi baktığımızda bizim ülkemizden örnek verdiğimizde bizim bazı kutsallarımız var işte. Kutsallara saygı olmak, saygılı olmak doğru bir davranıştır diye bakarız. Ama o kutsalın arkasına sığınıp bir sürü doğru olmayan davranışlara girip bu doğru kıstasının içerisine de bunu sokabiliyoruz mesela. Böyle de bir doğrunun bir de kirli yüzü de var. Eyleminde doğru gibi görünüyor ama o doğru görülen eylemin arkasında yaptığın şeyler çok çirkin şeyler. Bunlar genelde siyasette çok fazla görüyoruz bunu. Dinin etkisi işte ya da başka azınlıkları işte ne denir ona kullanma gibi örnekler verebiliriz. Bir de şey geçen Twitter'da gezinirken şey gördüm. Hazreti İsa ile günün egzersizleri gibi bir tiye almış. İşte haç işaretinin üzerinde Hazreti İsa çeşitli hareketlerde bulunuyor falan böyle. Hani gülmüş, eğlenmiş vesaire. Sonra bir arkadaşımla tartıştık ona. Hani dedim bunu nasıl düşünüyorsun sence? Hani komik dedi. Aynı şeyi bizim dinimizle ilgili bir argümanda düşündüğümüzde ortalık karışabiliyor mesela. Ama bir Avrupalı'ya bir Amerikalı'ya baktığında Alper bunu hep bahseder mesela. Liberal bir bakış açısıyla baktığında insanlar birçok şeyi eleştirebilmeli aslında. Birçok şey hakkında konuşabilmeli. Hani bizim ülkemizde bazı kutsallar var işte din, Atatürk, işte milliyet kavramı, ırk kavramı vesaire. Bunlar kesinlikle eleştirilemez. Kesinlikle bunlarla ilgili esprili bir yaklaşım yapılamaz gibisinden birçok kalıp var. Ama düşündüğümüzde hani burada şey geliyor ortaya da saygı. Biz kendi kutsallarımızla ilgili saygı beklerken ve bu saygı doğru olarak kabul ederken, hani bu saygının gösterilmesi gerekli ve bu bir doğrudur derken başka kutsallar, rakip kutsalları gördüğümüzde bu bize komik gelebiliyor. Bunun dalgasını geçebiliyoruz. Mesela orada şey de dedim. Biz de kutsalımıza laf söyletmiyoruz ama başka insanların kişiliğine mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birçok hutbesinde işte ateistlere yönelik onlar sapkındır, onlar azgındır, onlar işte ahlaksızdır vesaire gibi ben birçok ateist tanıyorum. Birçok Müslümana örnek olabilecek ahlaka sahip mesela. Hani bu da aslında onun kutsalına bir saygısızlık. Ama dediğim gibi doğrunun doğru hani kulağa hoş gelen bir şey. Doğru nasıl denir buna? İyimser bir kavram ama bu iyimser kavramın arkasından da çok fazla çirkin eylemde gerçekleştirilebiliyor. Doğrunun da böyle bir yüzü var diye düşünüyorum. Bu nasıl bir yerden girdim bilmiyorum konuya ama bunun arkasına da insanlar bir şeyler ektiklerinde bu sefer doğruluğu da sorgulamaya başlıyorsun. Bir kafa karışıklığına neden olabilir açıkçası. Bunun üzerine düşündüm ben o gün. Çok da garip geldi yani. Hani o paylaşım komikti ama bunu Katolik Müslümanlara göstersek aynı şekilde aynı tepki verirse bu Fransa.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Masadaki olayları biliyorsunuz tepki ne tür oluyor. Katolik Müslüman dediğimde de hani yanlış anlamasınlar. Katolik değiller hani. Katolik Müslüman dediğimiz bu ultra muhafazakar kesim vesaire. İslamcılar diyelim daha rahat olur. Onlara gösterdiğimizde onlar da farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Yani o yüzden ben doğruluk kavramına inanmıyorum açıkçası. Doğruluk bugün gerçekliğini yitirebilir. Onun karşı tezi üretildiğini. Aynı bilimsel yaklaşım gibi bir şey bu. Bir bilimsel buluşta da en son bulunan şey doğru olarak kabul edilir. Ama bunu çürüten bir tez çıkarttığında o doğru artık eski bir yanlışa dönüşmüş olur. Doğruluk da bu şekilde. Ama işte doğruluğun da arkasına çok sığınılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü olay da bu sefer şeye gidiyor. Kişisel gelişim kitaplarına gidiyor. Bütün kişisel gelişim kitapları hep eleştiririz. İşte pozitif düşünün, mutlu olun. İşte stres karşısında hayata karşı şöyle durun vesaire bir sürü öğüt verir. Ama insanların karakterleri birbirinden farklı. Yüz binlerce farklı karakter insan var. Kimisi pesimist yaklaşımdan kendine fayda sağlar, kendini mutlu eder. Kimisi polyanlacılıktan mutlu eder. Ama bunu kişisel gelişim kitaplarındaki gibi tek düzeye sokmak aslında insanı lobotlaştırır. Doğruluk ve doğrular konusuna da açıkçası ben bu şekilde yaklaşıyorum. Zaten ortada olay kültüre göre, dediğimiz gibi insanlara göre doğrulukta değişiyor. O yüzden bir kıstas olmamalı diye düşünüyorum. Çok konuştum ben de ya.
Evet, konuşmak için program yapıyoruz ya. İlla ki konuşacağız yani. Ya şimdi ikinizin de söylediklerine çok katılmakla birlikte, yani nasıl anlasam ki ya. Bizde mizah bile yok. Yani mizah yapamıyor insanlar. Farkındaysanız böyle son dönemlerde özellikle bu stand-up gösterisi yapan, amatörce stand-up gösterisi yapan, belki de YouTube'da falan yayınlanan veya işte küçük bir gruba, böyle gece kulübü tarzı yerlerde, işte bu Amerikan tarzı sahne alıp işte 50-60 kişiye bir gösteri yapan kişilerin videoları düşüyor. Biri Atatürk'le ilgili bir kara mizah yapmıştı. Biri de Alevilerle ilgili yaptı. İkisini de Twitter'da linçledik. Yani milyonlarca tweetle linçliyoruz bir de yani. Hani mizaha bile tahammülümüz yok bizim. Bu kadar doğrunun tek oldurulmaya çalışıldı. Aslında bunun kavgasını veriyoruz biraz da, biliyor musunuz? Yani bizim siyasi açıdan ülkenin bu kadar kaotik olmasının sebebi de bu. Ülkede iki cenah sürekli birbirlerine kimin daha doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor ve ikisinden beri savaşı da kazanamadığı için ülkede sürekli bir kaos var. Her değişimde bir kaos var. Her değişimde bir kaos var. Yani bu benim doğrumu biz Türkiye'de böyle çok daha fazla hissediyoruz. Kimsenin kimseye saygısı yok. Her tartışmada da böyle. Hep biz tartışmaların bir kazanı. Ben yani kişilik olarak da öyleyim. Öyle yetişmişim ya da bilmiyorum yani. Öyle empoze edilmiş bana. Bir tartışmanın mutlaka kazananı olmalı. Bir tartışmadan mutlak bir sonuç çıkmalı. Şeyiyle gidiyorum hep, hani düşüncesiyle gidiyorum. Bu kadar dayatma şey.
O yüzden avukat olmuşsun zaten.
Mesela şunu düşünüyorum hep. İnsanların mesela eşcinsellerine çok fazla karışıyoruz. Ya bunun belli sınırları olması lazım. Yani bunun ayıplanıyor olması büyük problem. Şeye çok mesela beni şey derler bana, vegan düşmanı gibi görürler. Böyle arada tweet falan da atıyorum ya. Arada tepki falan böyle atan arkadaşlar, seyreden söyleyenler oluyor. Çok sert konuşuyorsun işte falan. Yok yani, hani benim derdim şu: vegan olabilir, evinde olsun. Ama toplumsal baskı oluşturmaya çalışılan her alanda, mesela motosiklet sürücüleri, işte veganlar.
Tam onu diyecektim.
LGBTİ'lerin üzerinde bir baskı var, eyvallah, hiçbir sıkıntı yok. Onlar diğerlerine göre çok daha haklılar. Şu veganların üstünde herhangi bir baskı yok çünkü. Bunların böyle toplumsal baskı oluşturmaya çalışması, işte feministler radikalleşmeye çalışması, toplum üzerinde kendi düşüncelerini doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışması, işte aynı şekilde siyasal İslamcıların böyle, Kemalistlerin böyle, dikkat ederseniz böyle hep mutlak doğruların peşinden koşan insanlar. Bugün bir kim yazmıştı ya, bir tweet'e cevap gördüm, çok garibime gitti ya. Biz işte Türkiye'de itaat kültürünü, biatçı kültürü, bir kişinin peşinden gitme kültürünü yıkmaya çalışan, yıkacak olan Atatürk'ün çocuklarıyız yazmış. Müthiş ya. Hani al böyle, hani siyaset bilimi fakültelerinde falan okutursun Caner. Net yani. Hani muhteşem. Anlatabiliyor muyum? Kafa bu.
Yorum yapmayacağım.
Ben de hep şeyi düşünüyorum ya. Ben şimdi bunun düşüncenin de biraz tarzı buradan çıkıyor. Ben şimdi kızıma mesela din öğreteceğim. Tamam mı? İllaki öğreteceğiz yani. Hani Müslüman olacak. Müslümanla öğreteceğim çünkü başka dilini de bilmiyorum. Başka bir şey öğretemem yani. Elimden geldiğince sorgulamaya, kendi sorgulayıp kendi fikriyle inanmasına, hayattaki bütün aldığı kararları kendi fikriyle almasına ve sorgulayarak bir şeyler yapmasına özen göstereceğim, çabalayacağım. Tabii bu benim ailemin ahlak sınırları içerisinde. Toplumsal da değil. Çünkü benim ailemin ahlak sınırları var. Toplumun farklı ahlak sınırları var. Bu beni ilgilendirmiyor çok fazla. İçerisinde bunu sağlamaya çalışacağım. Şimdi buradan çıkan bir şeydi aslında bu, Onur. Yani bu çocuk belki sıfır kafayla reset attığında 18 yaşından sonra belki yani Müslüman olmak istemeyecek, çok mantıklı bir şey değil onun için. Ve sen,
ben de tam bunu soracaktım, bu yaptığın yaşında, doğru mu diye.
İşte 2 yaşında beynine bunu empoze ediyorsun çocuğun ve bu çocuk hayatı boyunca bununla yaşamak zorunda ve belki ne, bu onun için çok büyük bir korku şeyi kuracak, barajları kuracak.
Çocuk doğunca kulağına ezan okuyorsun yani, 2 yaşında değil.
Tabii.
İlk 40 gün içerisinde. Tabii. Aynen öyle.
Ya bu, bunlar da ben hani sakınca gördüğümden demiyorum da hani en uç örnekleri veriyordum bilerek. Ve 6 yaşında işte 7 yaşında okula başlayacak. İşte Türklüğün ne kadar yüce bir şey olduğunu, Türk'ün damarlarında kanın asil olduğunu, Türklüğün tek başına dünyayı alt etmek için yeterli bir şey olduğunu, işte Atatürk'ün, işte Atatürk'ten korkan biri vardı bizim aramızda. Kimdi? Onur sen miydin ya? Ya da çevremizden biri vardı yani.
Benim öyle. Evet. Şeyde küçüklük travmam var benim onunla ilgili. 10 Kasım'la ilgili. Belli bir dönem psikolojik problemini yaşadım. Hani burada şeyi de yanlış anlamasın izleyiciler. Hani Atatürk'ü sevmiyorum vesaire gibisinden. Küçükken bir travma benim ya için. Mesele... 10 Kasım'larda meşale, onu anlatayım da hani biraz şey de olsun. 10 Kasım'larda meşale yakılırdı bizim zamanımızda. Baya şey, eski dönem anmalar oluyordu o zaman. Şimdi nasıl oluyor okullarda bilmiyorum. Meşalenin ortasında işte Atatürk'ün resmi olurdu. Biz meşalenin yanında dururduk. 9'u 5 geçe radyo yayını okulun hoparlörlerinden verilirdi. Benim de hep boyum uzun olduğu için, hani fizik olarak da şey olduğum için, hep o meşalenin yanında, Atatürk'ün yanında dururdum. Bir korku vardı içimde, hani canlanıp gelecek vesaire. Bende şey vardı, hani küçükken hep aramızda konuşurdu işte büyüklerimiz, ölürler işte, diriliyorlar şöyle, şu bunlar, üç harfler vesaire. Bende bir travma oluyordu o yani, Kasımlar.
Çünkü çocuksun abi, yani hani küçüksün. Beynin çok gelişmeye çok ve içine böyle bilgi yönlendirmeye çok açık.
Kesinlikle. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Mesela burada şey hatırlatmasını yapacaktım. Hani çocuğun illaki sorgulayacak, hani dinle ilgili bir şeyi sorgulayacaktır. Şu da var. Bir insanın gelişiminin en önemli nokta 0-6 yaş. 0-6 yaşında aldığı, yaşadığı, aldığı bilgiler, aldığı eğitimler, aldığı, yaşadığı travmalar onun bir hayatının devamını etkileyecek şekilde. Mesela ben onu sorguluyorum. Ben ilk surelerimi Ettehiyyatü'yü öğrenmiştim. Hani en basit genelde Subhanike öğrenirler ama anneannem öğretmişti. Okuma yazma bilmiyordum. Ben ondan duyarak öğrenmiştim. Bana çikolata veriyordu falan. Öyle öğrenmiştim hani duaları. Hani biz doğar doğmaz zaten Müslüman olarak doğduk. Bir seçme şansımız olmadı. Bütün yetişme tarzımız da Müslümanlık üzerine olduğu için, daha doğrusu benim ailemde sanmıyorum ki ailemdeki bir birey Türkçesini açıp okusun, hep Arapça babasından duydu, anasından duyduğu dinle. Buna hani ben Müslümanlık olarak da bakmıyorum açıkçası. Bunu da hep söylüyorum. Türkçesini okumamış insan, kitabını, kendi dininin kitabını okumamış insan benim gözümde Müslüman değildir. İster namaz kılsın, ister oruç tutsun, ister hacca gitsin. Çünkü sen daha kitabının Türkçesini bilmiyorsun. Ne anlattığını bilmiyorsun. Anandan, babandan, hocandan, hacından duymuşsun. Neyse, şimdi şey oluyor mesela. Ben Türkçesini okudum Kur'an'ın. Hala daha okurum, merak ettim. Hatta notlarım da vardır bazı surelerde falan. Çok güzel anekdotların olduğu yerler var. Oralara bakık. Ama bazen kafamda soru işaretleri olabiliyor. Anlamadığım yerler olabiliyor ama bunu sorgulamayı düşündüğümde de beni hep büyük ihtimalle 0-6 yaşındaki aldığım bu çevremdeki etki engelliyor hep. Ya hani aykırı bir düşünce getiremiyorum aklıma. Getirdiğimde çok kötü hissediyorum kendimi. Bu aykırı düşünce de hani dinden çıkma gibi bir şey değil. Sorgulama konusunda beni frenliyor. Hani bunu da düşünüyorum ileride, hani şimdi bekara kadın boşamak kolaydır derler. Şu an çocuğum olmadığı için hani acaba diyorum, hani bu ilk süreçte din yerine başka eğitimlerle devam edip çocuğa bir seçme şansında mı bulundurulsa? Zaten sen hani dinine güveniyorsan, ben güveniyorum hani dinime. Çocuğun ondan illaki etkilenecektir. Senin için doğruysa doğru, bak yine doğru kavramına geldik. Senin için uygun bir şeyse o da uygun bir şey bulacaktır. Sen zaten güveniyorsan o da onu bulacaktır gibi geliyor bana.
Ya velhasıl
böyle de değişik bir durum var.
Şey çıkıyor ortaya. Bence doğru, tabii ki doğru diye bir kavram vardır. Yoktur diyemeyiz ama çok küçük. Yani aile içine kısılabilecek kadar küçük şeyler için geçerlidir. Bence topluma yayılacak kadar mutlak bir şey değildir. Yani bir aile kadar veya daha da indirgersek bir insan için belli bir yaştan sonra özellikle değişecek bir olgudur doğru. Ya bu doğru yokluğunda belki de sadece dünyayı gördüğümüz için, dünyada yaşadığımız için belki de bundan sonra Caner hayatımızda hiç bakmadığımız kadar göğe bakıp teknoloji çağında bu teknolojik gelişmelerle birlikte işte NASA'da en son uzaya şey seyahatin başlayacağını açıklayan bir şey açıklaması olmuştu. Başlayacaklar uzaya seyahati derken daha çok mu hani o tarafa doğru kafamızı çevirip orada bir şeyler var mı acaba? Bizim dışımızda nasıl bir hayat var? Varsa eğer canlılar ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Kafaları aslında göğe mi çevirmek lazım o zaman?
Ya aslında ben onu şöyle bir kitap okuyorum. Neydi adı? Aslında Bir Sanat Var diye bir kitap. Ondan sonra orada böyle hani sanattan falan bahsediyor. Bir yerde böyle yazmış adam hani işte hiç sanatla ilgili hiçbir şeyiniz ilginiz yoksa hani ara sıra kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakın diye. Ben de böyle okurken düşündüm ya dedim ben hayatımda hiç kafamı gerçekten böyle boş bir şekilde kaldırıp vaktim varken öyle bulutları falan izlemedim yani.
Bulutlara sonra mana sahile vermemiş bir adamsın sen ya.
Aynen öyle. Ondan sonra sahile çıktık eşimle kahvemizi alıp dedim ben bulutları izleyeceğim hiç izlemedim hayatımda falan. Gayet güzelmiş yani hiç dinlendirici bir etkisi var falan filan böyle. Bir şeylere benzetme oyunu falan varmış onu öğretti eşim. Onu şuna benziyor bu buna benziyor falan filan. Ondan sonra gerçekten yani öyle bir şeyin koşuşturmanın içindeyiz ki hani bizim hayatlarımız öyle çok şey hayatlar değil yani çok büyük işler yapan çok paralarla uğraşan falan tipler değiliz aslında. Normal ortalama hayatlar yaşıyoruz ama o kadar garip bir koşuşturma var ki yani bir böyle bir kafayı kaldırıp bir gökyüzüne bakmak ne bileyim iki ağaç arasında oturup da böyle biraz kafa dinlemek falan hiç yok abi doğayla hiçbir dünyayla bırak doğayı dünyayla ilişkimiz yok yani. O aklıma geldi. O yüzden de dedim ya hatta bununla ilgili bir bölüm yapalım falan diye. Çünkü gerçekten çoğumuzun öyle bir derdi yok. Yani yaşadığımız o şey hayat bizi o kadar çok böyle çevremizi sarmış ki ya bir kafayı bile kaldıramıyorsun yeri geliyor. Bunu söylüyorum. O gün baktım ondan sonra da gidip bir daha gerçekten böyle bakmaya yine vaktim olmadı yani. Böyle enteresan bir hayat işte.
Bakmaya vakti nasıl olmuyor oğlum? Çık ofisten dışarı camından yukarıya baktığında bulutları görüyorsun yere. Mazeretler ya üretme yani.
Ya o senin işini görmüyor ya. Hayat tamamen artık şey üzerine kuruluyor. Yani işini gören şeyleri yapmaya üzerine sana zevk veren, keyif veren veya senin işini gören, sana maddi çıkar sağlayan, manevi çıkar sağlayan şeyleri yapmak üzerine kurulu olduğu için artık kalkıp da kafanı buluta çevirip bakmıyorsun ya. Manevi tatmin duymuyorsun öyle çok. Senin gibi mesela sen yıldızları falan takip ediyorsun. Ama bizde öyle bir şey yok yani. Manevi tatmin duymadığın bir şeyi vakit ayırmak. Mesela sen Formula 1'i çok sıkı takip ediyorsun. Ben Türkiye Grand Prix'sini bile izlemedim yani. Hani eskiden çocukken falan çok izledikti. Yani. Ama biz mesela ben Fenerbahçe'nin maçını, Caner Galatasaray'ın maçını asla kaçırmaz. Hatta vakit buldukça başka maçlar izleriz. Gibi bir şey yani bulut izlemekte. Biraz ilgi
çıkar alanı. Fayda olayına katılıyorum zaten. Benim bir önceki evimi sen biliyorsun Alper. Gelmiştin. Bulutları görmek neredeyse çok zordu. Önümde de bir ağaç vardı. Ben bulutları hiç göremiyordum mesela. Domestos, havanın nasıl olduğunu Domestos'ta bilmiyordum. Aynen. Domestos dayı vardı orada bir tane. Hani şeydi hep eşimle de konuşuyorduk hani bulutları göremiyoruz edemiyoruz işte bulutların rengi kızıl oluyor bazen gece ya hani onu göremiyorsun bir garip oluyorsun ya ben de çok severim gökyüzüne bakmayı Alper'in dediği gibi işte yıldızlar vesaire mesela bu eve çıktığımızda en büyük güzellik o bütün her yerde kattan dolayı gökyüzünü görebiliyorum yeşilliği görebiliyorum hani İstanbul'da yeşillik görmek de zor Karacaahmet'i görüyorum ben biliyorsunuz İstanbul'daki tek yeşil alanlar mezarlıklar. Hani çok güzel bir görüntüsü var. Bu konuda mesela hani ihtiyaç çıkar ve ihtiyaç olayında Alper'e katılıyorum. Hani gerçekten tatmin edici çünkü elinde olmayınca insanın hani bazı şeyler değere biniyor ya. Bizim için de mesela bulut ve her tarafından güneş gören bir yeryüzü, bir yaşam alanı çok önemliydi. Şimdi bunu yaşıyoruz mesela. Ona katılıyorum. Aslında herkes bulutlara bakmak zorunda ya da bir mana vermek zorunda değil. Ki hani Caner'e de dedim ya ben ofisinden dışarı çıktığında bulutları göreceksin. Hani o bulutları görmek ayrı. Boş bir zamanında dinlenirken o bulutlara bakmak ayrı bir mana veriyor insana.
Ama o evet. Umut artık bence bulutlarda değil ama tepedeki yıldızlarda artık. Çünkü bizde değil ama belki kesinlikle. 200-300 yıl sonra belki 400 yıl sonra bilmiyorum. Gerçekten dünya artık yaşanılmaz bir yer haline gelecek. Caner bunu zaten doğayla iç içe çalışan biri olarak çok net görüyor. Bu çaba işte Elon Musk'ın da veya işte NASA'nın da çabası bu. Elon Musk da babasının hayrına çaba göstermiyor yani adamın. İşte Mars'taki kurulacak kolonide dünyadaki hiçbir ülkenin etkisi olmayacak tamamen bağımsız olacak falan diye açıklama yapmaya başladı. Yani kafanın nerede olduğu
var mı
belli
bildiği
yani.
Demek ki bir şeyler denemiş ki. Yani.
Neyse bu kadar çabanın sebebi belli yani. Dünya kaynakları artık yetersiz gelmeye başladı. Çünkü insan sayısı çok fazla. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o kaotik çağların hepsi yaşanacak. Kaç yıl sonra yaşanır bilmiyorum ama yaşanacak yani. O yüzden o kafamızı çevirip yıldızlara bakalım dememe sebebi bu muydu? Yani artık umut orada olacak. Bir süre sonra insanlar şöyle diyecek yani. Ulan keşke bizim de paramız olsa da biz de gidip orada yaşayabilsek. Bugün nasıl Türkiye'deki insanlar veya Afrika'daki insanlar veya Suriye'deki insanlar biz de işte Avrupa'ya gidip yaşasak, Amerika'ya gidip yaşayabilsek imkanımız olsa da diyor ya. İnsanlar artık işte biz de gidip Mars'ta yaşayabilsek keşke veya işte Jüpiter'de yaşayabilsek. Jüpiter hangisi gezegenlikten çıkarılmıştı? Bak ilgiye bak müthiş ya.
Plüton.
Tamam Jüpiter
var. Ama yine gezegenliğe geri alındı ya.
Aynen onun bir Plüton o yalnız değil. Şeyi vardı. Ya mesele buydu aslında benim değil mi? Caner'in dediği tabii manevi tatmin açısından çok bazı insanlar benim eşim de mesela çok seviyor doğayı. Ben pek şehir insanıyız biz ya. Biz betonların içinde büyüdük. Açık ve net yani hani.
Aynen öyle çok şeyimiz yok ya. Ben mesela hani işimle alakalı olduğu için gidiyorum falan filan böyle. Ve bakıyorum insanlara yatkınlıkları var abi. Mesela işte bizim Göcek'te, Kaş'ta, Akyaka'da çalışma şeyle arkadaşlarımız var. Adamın yatkınlığı var doğaya. Mesela balık çıkıyor, bu diyor şudur diyor mesela. İşte bir ağaç oluyor, bak bu diyor bunu buraya dikmiş.
Bu balıktır.
Önce şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Ondan sonra hemen böyle bir şey söylüyor. Ulan ben mesela bakıyorum. Ben mesela bir senedir bu işi yapıyorum. Çoğu balığı tanımıyorum bile yani. Hani öyle bir şeyim yok. Benim için balık balıktır yani. Bu balıktır deyip yiyorum yani ben. Hani ya da mesela ağaçla ilgili yok dikmek. Ben askerde yaşamıştım bunu. Onur iyi bilir. Onur zorlu şartlarda yaptı ama şimdi ot yoluyoruz abi. Klasik askerlik ritüeli. Bol bol ot yolarsın. Parkelerin arasındaki otları yoluyoruz. Neyse yoluyorum ben de. Elimde böyle kazma var. Leman'ın biri geldi dedi ki sen daha önce hiç ot yolmadın değil mi dedi. Yok dedim kardeşim yolmadım. Ne anlarım ben ot yolmaktan. O kadar belli ki dedi. Adam bir başladı ot yolmaya. Ulan benim bir saatte yolduğum yeri 10 dakikada falan yoldu böyle. Tamam mı? Ama herif maraba yani. Bu işi biliyor. Yani bu böyle büyümüş. Ben ot mu yoldum hayatımda? Nereden biliyorum? Asılıyorum kopanı atıyorum kopanı ya, atıyorum.
Bıtırak yani. Nedir bilmezsin sen.
Bitirdi. Ne?
Bıtırak.
Bilmiyorum
şimdi
mesela.
Şimdi otları
yani.
Toplarken mesela onların küçük küçük böyle kök gibi şeyleri oluyor. Onları da temizlemezsen onlar toprakta kaldı mı yine orada ot çıkıyor. Otu hiç bitiremezsin mesela. Bıtırak derler ona. İşte bizim de rahmetli babamdan kalan bir miras bunlar da.
Allah rahmet eylesin. İşte
bizde yok böyle şeyler.
Ya şey de var. Aslında dinlendiriyor gerçekten insanı ya. Ben de böyle çok meraklı değilim ama işte bu deprem sürecinde bir hafta Foça'da kaldım ya mecburiyetten. Şehirden oraya gidiyorsun ve gerçekten inanılmaz bir şey ya. Her şeyi unutuyorsun. Hani sanki böyle hani şehre yakın bir yer aslında ama sanki böyle hani bütün her şeyi bırakıp gitmişsin gibi oluyor. Çünkü sessiz, sakin, hiçbir şey yok. İşte burada araba sesi yok, insan sesi yok. O şey yok. O kaos yok. Müthiş bir şey aslında yani. Hakikaten doğa insanı dinlendiriyor ama yine de benim hani hala çok fazla böyle aşırı bir ilgim yok yani.
Ya bende de şey var mesela ben toprağı, ağaçları çok seviyorum. Hani onlarla uğraşmayı falan. Çünkü işte dediğim gibi hani babam çok severdi. Ona çok yardım ederek geçti benim küçüklüğüm. Ama şeyi de sevmiyorum ya. Hani huzurlu bir mesela hatırlıyor musun Caner? İspanya'da kaldığımız yer yayla gibi bir yerin içerisinde bir eski bir yer. Manastır gibi bir yerde çok sessizdi. Hani sessizlik de bir yere kadar. O kadar alışmışız ki sese.
Sıkılmıştın sen.
Yani hani doğa olsun, ağaçlar olsun, toprak olsun çok seviyorum ama sessizliği hiç sevmiyorum. Mesela gittiğim yerde doğa yerinde internet yoksa benim için boş bir yer yani orası. Bir anlam ifade etmiyor. Hani millet de yanlış anlayabilir, eleştiren de olabilir de hani internetsiz bir ortam benim için güzel bir ortam değil mesela. Ama hani doğada güzel bir şey.
Evet. Peki. 40.
Doğada güzel bir şey deyince bayağı bir böyle bir öküz gibi bir şey oldum ya.
40.
Güzel ya. Ağaçları kesme falan diye bitirirsin artık.
45'e doğru gitmişiz.
Ama ihtiyaç var tabii ki. Bayağı bugün uzatmışız sohbetimizi.
Evet. O yüzden saatte gece 12.33 yani 00.33.
Aynen öyle.
Bayağı geç oldu.
O zaman yavaştan kapatalım demeyelim. Direkt kapatalım.
Tabii direkt kapatalım.
Ben klasik konuşmamızı yapayım mı? İster misiniz?
Tabii ki.
Özlemiştir dinleyicilerimiz. Bizleri Spreaker hesabımızdan takip edebilirsiniz. Özellikle Spreaker hesabımızdan takip ettiğinizde beğeni de atarsanız çok memnun oluruz. Bunun yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast hesapları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Apple Podcast üzerinden uzun zamandır dinliyorsunuz ama yorum yapmadığınızı gözlemledik. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz oradan. Bunun yanı sıra podimedia.com adresinden de tüm diğer podcast kanallarımız ve yayınlarımız ve bizle ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bizim bir Patreon hesabımız var. Onun da uzun zamandır bağış yapmayanları gördük. Dinliyorsunuz ama bağış yapmak isterseniz de Pamuk Eller Cebe deyip Patreon hesabımızdan da bizlere bağış yapabilirsiniz. Son olarak unuttum, YouTube hesabımızı da takip ederek Podimedia YouTube kanalımıza da abone olarak oradan da dinleyebilirsiniz. Hani Spotify vesaire onunla uğraşmayayım, direkt bilgisayar önümde açık derseniz YouTube üzerinden de yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Ağzınıza sağlık arkadaşlar, tekrardan geçmiş olsun hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında o zaman görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.